Kardeşler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Babalar Günü ve bütün babalara kutlu olsun. Yaşayan veya hayatını kaybetmiş babalar için. Hayatını kaybetmiş babalarımız için yapacak bir şey yok. Ama ben biraz önceki gibi, kardeşimin önerdiği gibi, yaşayan ve hasta, yaşlı, bakım gerektiren babalarımız için kısaca bir dua edelim istiyorum. Hep birlikte lütfen babalarımız için dua edelim yürekten ve onlara birbirimizin babaları için dua edelim. Onlara sağlık, sıhhat, şifa dileyelim, manevi güç dileyelim, maddi imkanlar dileyelim ve babalarımız için bugün en azından dua edelim kısa bir süre. Eminim ki dualarımız karşılık bulacaktır çünkü Rab iyidir ve Rab evlatlarını asla unutmaz. O iyi bir babadır ve bizim dünyasal babalarımız için de gerekli olan şeyleri bilir. Ama biz gene de dua etmeliyiz. Böylece Rabbe itaatimizi göstermiş oluruz. Çünkü bugün Babalar Günü ve Göksel Babamızı anmadan geçmeyeceğiz. O yüzden biliyoruz ki bir süredir Daniel serisi yapıyorduk. Oldukça da heyecanlı bir seriydi ama bugün bir ara verdik. Ve bugün babamızı anacağız. Daniel'e daha sonra devam ederiz. Ve yalnızca babaya özel, babadan konuşalım diyoruz. Biliyoruz ki bizim inancımıza göre Tanrı üç ayrı kişilikten oluşuyor. Baba, oğul ve kutsal ruh. Ve bunlara kısaca bir bakacak olursak, baba olarak yaratıcıdır, oğul olarak kurtarıcıdır, kutsal ruh olarak da içimizde yaşayan ve bizleri doğruluğa, iyiliğe sevk eden şey kutsal ruh diyoruz. İmanlılar için yabancı değildir, anlaşılmaz, bilinmez değildir. Şimdi bu üçlü birlik bazen anlaşılması zor oluyor. Ama şunu söyleyeyim, eğer ben anlayamadım diyorsanız çok haklısınız. Zaten bunu ben anlıyorum demek olacak iş değil. Hem üç hem de bir olan bir şeyi insan mantığını kavramak zor. Ancak bu Tanrı'nın gerçekliği ve biz bunu anlıyoruz dersek, evet, Tanrı'ya karşı belki de saygısızlık olur. Onu anladık, çözmüş oluruz ama böyle bir şey yok. Yaratan, yarattığından elbette ki daha üstün olmak durumundadır. O yüzden babamız mükemmel iyi bir babadır ve bizleri de en iyi şekilde yarattı biliyorsunuz. Ve oğul kavramına da kısaca değinmek istiyorum. Oğulluk Meryem'le başlamadı. Yani İsa Mesih'e Meryem'in hamile kalıp doğurmasıyla başlamadı. Aralarındaki ilişki göksel baba oğul şeklinde olduğunu biliyoruz. Bunu çok fazla açamayacağım. Bunlar büyük sırlar bizim için ama Tanrı'nın baba oğul ilişkisi İsa Mesih'in Meryem'in hamile kalmasıyla başlamadı. Biyolojik bir babalık değil bu. Farklı bir ilişkileri var. Ve şu anda İsa Mesih bildiğimiz gibi çarmıha gerilmişti, canlandı, insanların arasında bulundu ve göğe çıktı. Şu anda gökte işine devam ediyor ve zamanın sonunda geri gelecek. Niçin? Kendi sürüsünü diğerlerinden ayırmak için geri gelecek. Ve kutsal ruh, aramızda yaşayan kutsal ruh, içimizde yaşayan ve bize güç veren, cesaret veren, güzellik veren, kendimizi iyi hissettiren şeydir. Kardeşimin tıpkı demin müzikte güzel şeyler çaldığı zaman hissettiğimiz duygulardır kutsal ruh. O bizim içimizdedir. Orada yaşar ve bize güç verir. Şimdi babaya bakalım mı? İncil'de tekrar tekrar Tanrımız için göksel baba sözleri yer alır. Göksel baba, evet, bir babadır ve gökseldir, ilahidir, gerçek babadır, yaratıcıdır. Tıpkı bizim babalarımız gibi. Ve babalar biliyoruz ki verir. En iyi şekilde. Çünkü babanın en büyük niteliği de budur belki bizim için. Eksiklerimizi karşılar, bize yeni şeyler alır, güzel şeyler alır, bizim için fedakarlık yapar. İşte bizim göksel babamız da bizler için fedakarlık yapan bir babadır. Ve babalık, bir daha söylüyorum, Meryem'le başlamış değildir. O zaten babadır bizim için. Sonsuzluk boyunca göksel babamızdır. Bu babalık onun yarattıklarıyla arasındaki ilişkiyi tarif etmek için kullanılır. Yani bizlerle ilişkisi bir baba-evlat ilişkisi şeklinde olmalıdır. Baba evlattan ne bekler? İtaat ve saygı bekler. Bunun karşılığında da verir. Verir, verir. Korur, korur. Asla yalnızlığa, sıkıntıya terk etmez. Evet, bir kıymığı da çıkarır. Daha büyük problemleri de çözer. Zaten bunun için buradayız belki de, değil mi? Dua ediyoruz. Büyük problemleri olanlar var, küçük sorunları olanlar var. Ama Tanrı için hepsi de önemsizdir ve çok kolaydır. Bunun için Tanrı'ya itaatimizi ve sadakatimizi göstereceğiz. Görevimiz bu. Ve Tanrı da bizim yanımızda bulunacaktır. Şimdi Tanrı'ya baba demek bazen bu topraklarda yadırganan bir şey. Oysa ki biliyoruz ki küçük çocuklar Allah baba diye dua eder, değil mi? Ve bizler yo desinler, çünkü bana çocuklar gibi gelin diyor zaten Tanrımız. O yüzden küçük çocuklar gibi geleceğiz ve evet Tanrı babamız diyeceğiz. Bunda bir şey yok. O bizi zaten çocukları gibi görüyor. Küçük olarak görüyor. Her ne yaparsak yapalım bizleri bağışlamaya hazır. Bize kızmıyor. Bizden nefret etmiyor. Bizi anlıyor. Ve bizi korumak, kurtarmak istiyor. O yüzden yaramazlık yapsak da bizi affedecektir. Korkmayın. Bile bile değil ama istemeden hata yaparsak Tanrımız elbette bizleri affeder ve bağışlar. Çünkü onun ailesine aitiz. Eğer onun ailesine aitsek, onu göksel babamız olarak kabul etmişsek, sevgi ve itaat bağlılığı içindeysek, elbette bizi sever, korur ve affeder. Baba affedicidir. Bu da onun bir niteliği. Ve evet, itaat çok önemli. Adem'in en büyük sorunu itaat etmemesiydi, isyan etmesiydi. Ve onun isyanıyla baba ile arasındaki ilişki koptu. Baba oğul, baba evlat ilişkisi koptu. Yaratıcısıyla arasındaki ilişki koptu. Çünkü babayla bizi birbirimize bağlayan şey sevgi, saygı ve itaattir. Eğer bunları korumuyorsak baba ile ilişkimiz kopar. O zaman işte Adem'de yaşayan insanlar gibi oluruz ama hamdolsun Mesih sayesinde bu ilişki yeniden kuruldu ve şu anda bizler onun evlatları durumundayız. Göksel babamızın. Ve evet, baba çok önemlidir. İsa Mesih de bize geldi, babayı anlattı. Ve şimdi bize aslında formel dualarda bırakmadı çok fazla İsa Mesih. Şöyle şöyle sureler, ayetler okuyun demedi. Tek bir dua vardır Hristiyanlıkta belirlenmiş. O da göklerdeki babamız ya da yalnızca babamız duasıdır. Şimdi bu duayı lütfen hep birlikte tekrarlayalım mı? Ekranda çıkarsa Matta 8'e 9. Bunun için siz şöyle dua edin. Birlikte söyleyelim bunu, göklerdeki babamız duasını. Bunun için siz şöyle dua edin. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenlerimiz gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. Bu dua çok önemli. Bunu aklınıza er geldiğinde tekrarlayabilirsiniz. Ezberlemesi de çok kolay. Ben de söylerim. Burada babamızın bütün niteliklerini aslında görüyorsunuz. Baba bizi besleyecektir, bizleri affedecektir, bizleri koruyacaktır. Gerçek bir baba olarak. Ve kötü yola sapmamızı, ayartılmamızı engelleyecektir. Yalnız burada bir şey var gördüğünüz gibi. Egemenliğin gelsin diyoruz. Yani yeryüzünde şu anda tanrısal egemenliğin bulunmadığını görüyoruz. Zaten bunu görmek için de çok fazla bilgi olmak gerekmez. Yeryüzü evet kötüdür ve kötülüğe sapıyor. Ama Tanrı'nın buna izin verdiğini biliyoruz. Çünkü insanın özgür iradesiyle kendisini seçeceğine emindi babamız. Bu yüzden dünyaya müdahale etmedi, özgür iradesiyle onları Mesih'le tanıştırdı, oğlunu verdi ve işte kurtuluş yolunuz budur dedi. Bundan sonra bunu izleyerek buradan kurtulabilirsiniz dedi. O yüzden yapacağımız şey belli ve geçici bir süre için bazı sıkıntılarla karşılaşırsak da bunları çok fazla dert etmeyelim. Çünkü sonlu bir acı sonsuz bir acıdan iyidir. Bir gün bitecek diyelim. Babamız bizleri fark etmesek de aslında hiç haberimiz olmasa da besler. Gerçekten bizlere sahip çıkar. Aradan zaman geçtikten sonra bunu görebilirsiniz. Şöyle şöyle olmuştu babam wow diye. Ben dünyasal babamdan bir örnek vermek istiyorum. Kendisi şu anda hayatta değil. Ben lisede kötü bir öğrenciydim ve sınıfta kaldım. Sınıfta kalınca o zaman sene tekrarlanmıyordu. Dışarıda geziyordunuz bir sene. Sonra gelip imtihana giriyordunuz. Çok güzeldi, evet. Tatil bir sene. Yok, ben de bir kere kalınca da oluyordu. Sonra babam baktı, bu adam okumaz herhalde dedi. Ve bana bir iş buldu, gümrük komisyoncusunun yanında. O zamanlar çok karlı bir işti bu, çok popülerdi. Çünkü yurt dışından gelen Almancı dediğimiz arkadaşlar her sene değil 2 senede bir galiba araba getirme hakkı vardı. Onlar arabaya biner gelirdi. Burada onları gümrük işlemleri yapıp Türk arabasına çevrilirdi. Ve araba müthiş değer kazanırdı. Almanya'da çöpe atılacak bir araba burada ne bileyim bayağı bir para ediyor. Ve buradan da biz yani çalıştığımız yer komisyon alıyor. Çok yaygın bir işti o zaman. Babam bu işi öğrenirse geçinir diye düşünmüş benim için. Ve ben tabii çalışmaya da niyetim yok ama maaş alacaktım. Hayatımda ilk kez o güzel dedim. İşte biraz maaş aldım falan. Birkaç ay öyle geçti, çalışıyormuş gibi yaptım. Sonra işte sıkılınca gene ya imtihanlar var ben seneye okurum herhalde deyip o işi bırakmıştım ama aldığım maaş yanıma kar kaldı. Sonra yıllar yıllar sonra öğrendim ki aslında bana patron maaş vermiyormuş. Babam orada çalışıp işi öğreneyim diye bana kendi cebinden patrona para veriyormuş ve patron bana maaş veriyor gibi yapıyormuş. Hakikaten yani babalık işte böyle bir şey. Yani bir şeyler öğreneyim, çalışma azmi gelsin diye. Fena para da değildi. Üstelik babam da o zaman maaşlı çalışıyordu. Yani çok büyük bir fedakarlıkmış onun için. Ama işte ben gene de isyan ediyordum, saygısızlık yapıyordum. Ama babam hep affederdi beni. Bunları düşününce Göksel babayı düşünmeden edemiyorum. O bizi kim bilir nasıl seviyor. Hatalarımıza rağmen, yaptığımız, işlediğimiz kötülüklere rağmen kim bilir bizi nasıl seviyor, nasıl affediyor her seferinde. Ve karşılıksız elbette. Babam eminim ki benden bir şey beklemiyordu o bana gizliden para verirken. Hiçbir şey beklemiyordu. Yalnızca belki de onu sevmemi, saymamı bekliyor. Tıpkı Göksel babamız gibi. İşte bu imanla kurtuluşun en büyük ifadesi. İmanla kurtuluruz. Yapıp ettiğimizle değil. Eğer babayı izliyorsak ve oğlunun gösterdiği yoldaysak, evet bizi kurtarır. Karşılıksız bize bakar. Bizi kendi krallığına dahil eder. O zaman şimdi gene birkaç ayet okuyalım. Bunlar Matta'dan. Öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter. Ne güzel sözler. Aslında evet böyle şeyleri içimden hissettiğim için sanırım çalışmayı sevmiyordum. Nasıl olsa ileride güzel bir şey olur diye oluyordu da hamdolsun. Yani evet ama bunlar bir metafor. Yani gerçekteki Göksel babanız size bunu söylüyor. Yarın derdi kaygısı kendine yeter. Siz kaygı çekmeyin. Kaygı çekerek boyunuzu uzatamazsınız. Kaygı çekerek ömrünüz uzamayacaktır. Yeter ki ailede kalın, evde kalın, Rab'de kalın. Evet ve ne mutlu ki bu şekilde göklerin egemenliği size miras verilecek. Onun için kaygılanmayın. Gerçekten sıkıntıdaysanız evet doğrudur dünyasal işler yüzündendir ve dünyada Rabbin egemenliği henüz kurulmamıştır. Ama bir gün gelecek, kurulacaktır. O güne kadar sabredersek onun göksel krallığında bir yerimiz olacak. Ve evet, egemenlik kurulduğunda bütün sıkıntılarımız da elbette bitecektir. Çünkü Rab bunun sözünü verdi, eğer kutsal kitabı kabul ediyorsanız. Ve o gün gelene kadar da normal bir şekilde yaşamaya devam etmeliyiz. Aslında Hristiyan inancı çilekeşlik, manastır böyle şeyler gerektirmez. İnsanlardan kaçıp dağ başına gitmek gerekmez. Bilakis toplum içinde yaşamalıyız ve bildiklerimizi diğer insanlarla paylaşmalıyız. Çilekeş olmak, az yemek, az uyumak, kendine işkence etmek gerekmez. Rab bizden böyle şeyler istemiyor. Normal evlatlar olmamızı istiyor. Ve onun adını, onun yüceliğini paylaşmamızı, ilan etmemizi bekliyor. Bütün istediği bu. O yüzden kendini aç bırakmak, kendine acı vermek, işkence etmek, dağ başına çekilip mağaralarda yaşamak, bunlar gerekmiyor gerçekten de. Normal bir yaşam, dengeli, sakin bir yaşam sürmemiz yeterli. Rab bizi bu şekilde kurtaracaktır. Yapıp ettiğimizle değil, onun evinde olduğumuz için. Çünkü onun krallığı göksel bir krallıktır. Bu dünyadaki işlerle çok fazla ilgisi yok. Ama insanlar bunu anlamıyorlar. Mesela Pilatus İsa Mesih'i çağırttığı zaman, sen kral olmak istiyormuşsun, doğru mu diye sordu. Evet, kraldı. Ama bunu nasıl anlatacaksın? Göksel kralım ben. Senin yersel krallığı, zavallılığınla ilgilenmiyorum diye. Evet, Roma çok güçlüydü ama yıkıldı. Ve ona anlatmak çok zor. Senin çok güçlü zannettiğin bu Roma gün gelecek yıkılacak. Hem de barbarların elinden hiçbir şey yapamayacaksın. Evet, çok gözünde büyüttüğün o Roma hiçbir şey değil. Asıl olan ebedi krallık, göksel krallık, kalıcı olan o. Bir gün o kurulacak. Ben oranın kralıyım demek istedi aslında İsa Mesih. Ama Pilatus'un bunu dinleyecek ne sabrı var, ne de arzusu var, ne de anlayışı var. O kanunları gözünde işte uyguluyor bildiği kadarını. Dünyanın ötesindeki, zamanın ötesindeki, hatta ölümün ötesindeki bir krallığı ona anlatmak çok zordu. Ama biz biliyoruz böyle bir şey var. Ve onun için buradayız. Ve o zaman her şeye katlanmak, her şeye inanmak için bir sebebimiz var. Demin kardeşimin çok güzel paylaştığı gibi. Ve bu bize dayanma gücü veriyor. Çünkü babanın adil olduğunu biliyoruz. Baba adildir, sevecendir. Yağmurunu herkesin üstüne yağdırır, güneşini herkesin üstüne doğduran bir babadır. Ve yeryüzündeki herkesi sever, karşılıksız olarak kabul etmeye hazırdır. Yeter ki eve gelsinler, aileye geri dönsünler, tanrısal aileye. Çünkü o aileden koparıldık. Ve baba olmak fedakarlıktır. Hem de çok büyük bir fedakarlık. Düşünün, İbrahim emir aldı ve yavrusu İshak'la beraber dağa çıkmaya başladı. Dağa niçin gidiyordu? Oğlunu kesmek için. Ne kadar acı bir şey. Aslında inanmayanlar için de çok saçma ve garip bir şey oluyor bu. Oğlu da şaşırmıştı. Baba dedi, bıçak burada, işte sunu, yakmalık, odunlar, her şey hazır. Peki kurban nerede diye sormuştu. O anda tabii İbrahim'in yüreğinden neler geçtiğini bilemiyoruz. Çok acı bir durum. İnanılmaz derecede acı bir şey bir baba için bu. Ama hiç kimsenin anlayamadığı şey de şu. Aslında Rab İshak'ın kanını istemiyordu. İshak'ın ölümünü de istemiyordu. Rab orada bir şey gösterdi. Bu çok büyük bir fedakarlık, çok büyük bir acı gerektirir. Nedir o? Sizin kurtulmanız. İşte ancak bu kadar zor. Düşün, kendi elinle kendi oğlunu öldüreceksin. İnanılmaz derecede zor bir şey. Ve evet, Rab onları o gün oradan gönderdi. Ama onlara bir ders verdi. Nesiller boyunca hatırlansın diye. O da şuydu, bu kurtuluş inanılmaz bir fedakarlık gerektiriyor. Çünkü içine düştüğünüz durum gerçekten çok kötü. Ve çok acılı, çok zorlu olacak. Ama bu acıyı, bu zorluğu biz mi üstleneceğiz? Hayır, Rab ona da izin vermedi baba olarak. Çünkü öylesine fedakardı. İçine düştüğümüz kötülükten bizi kurtarmak için. Ve kötülüğü de küçümsemeyin. Kötülük de çok zararlı, çok iğrenç bir şey. Yani bugün rahatlıkla haber dinleyebilen insanlar var mı? Dünyanın her yerinde bu bunca kötülükler yaşanırken, bombalar patlarken, savaşlar, acılar, açlık, kıtlık, sefalet, sürgün, mülteciler. Dünya her geçen gün kötüye gidiyor. Türler yok oluyor, ormanlar yakılıyor, kutup buzları eriyor, atmosfer deliniyor. Bunlar hep insanın yüzünden oluyor. Bu kötülük, insan aracılığıyla her yere yayılan kötülük bu. Günah bu işte. Ve günah o kadar iğrenç bir şeydir ki, günahı düşündüğünüz zaman ölümü düşünün. Ölümün ne kadar iğrenç ve korkunç olduğunu. Hiç bir cesede yaklaşmayı düşündünüz mü? Herhangi bir canlının birkaç günlük cesedi. Dünyanın en güzel insanı da olsa, en şirin hayvanı da olsa, ölüm onu birkaç gün içinde dünyadaki en iğrenç şey haline getirir. İşte günahın doğası budur, kötülük budur ve ölüm budur. Yani Rab'den kopuş bunu getirir. Bu ölümü, bu iğrençliği getirir. Ve bu yüzden Rab kötülükten iğrenir, tiksinir. Ve bu yüzden Rab kabul etmez günahtaki insanı. Asla kabul edemez, etmez. Çünkü bu kadar iğrenç bir varlıkla Rab bir araya gelemez. O kokan, çürüyen, çoktan ruhen ölmüş ve kokuşmuş olan insanlarla bir araya gelemez. Ve o insan kendi kendisini de kurtaramaz ölümden, çürümeden. Bataklıkta gibi, hiç bataklığa düştünüz mü bilmiyorum. Ben ona da düştüm. Her harekette daha çok batıyorsunuz. Sabit durursanız daha yavaş batıyorsunuz ama kıpırdayınca daha hızlanıyor. Yani yaptığın her şey aslında seni daha da kötüye götürüyor ama zaten kötüye gidiyorsun. Neyse, çok ciddi bir bataklık değilmiş. Bir süre battıktan sonra sakinleşip ayakkabılarımı çamurun içinde bıraktım. Yalın ayak biraz daha kolay çıkıldı. Sonra ayakkabılarımı almaya dönmüştüm. Orada bırakmadım tabii. Ama ayakkabıyla daha hızlı batılıyor. Onu da yaşadım. Evet, sonuçta halimiz bu. Bu idi. Yani ölmüştük, iğrençtik, rezildik, çürüyorduk, çürümüşlük içindeydik. Ve kötülüğümüz, iğrençliğimiz her yere yayılıyordu. Her tarafı kokutuyoruz. Ruhsal bütün varlıklar bizden kaçıyor, bunu görebilen, hissedebilen. Hiçbir canlı, hiçbir ilahi varlık yanımıza yaklaşmıyordu. Ama babamız işte bizleri bundan, bu durumdan, ruhi ölümden kurtardı. Ölümü yenerek. O zaman yalnızca iman yoluyla bu durumda kurtulduğumuzu hatırlayalım. Mesela İbraniler 11'e 1'de ne denilmiştir? İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Ve işte iman ettiğimiz şey bu. Bunlar bitecek çünkü bir şeyler söylendi. Göksel babamız söz verdi. O zaman sözü doğrudur ve gerçektir. O zaman bunlar bitecek ve zamanın sonunda tekrar kurtarılacağız. Şimdi görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır kısmı var bir de imanda. Görünmeyen şeylerin varlığından nasıl emin oluruz? Mesela sevginin varlığından emin olabiliyor muyuz? Geçen gün Can kardeşin söylediği gibi. Sevgiyi ispat edebilir miyiz? Yani bilim yoluyla sevginin varlığı ispatlanabilir mi? Yoksa yalnızca inanabilir misiniz bir kişinin sizi sevdiğine? İşte Tanrı da böyle. Bilim yoluyla değil, yalnızca iman ederek ona ulaşabilirsiniz. Yalnızca onun görünmeyen şeyleri varlığından emin olmak yoluyla ona ulaşabilirsiniz. Tanrı'nın varlığını bilimsel yolla ispatlamak çabası veya reddetmek çabası saçmadır. Çünkü Tanrı bilim konusu değildir. İman konusudur. Bu yüzden imanı ayırmamız gerekiyor. Ve işte evet, iman ettiğimizde şudur o zaman. Tanrı yüce fedakarlığıyla, babalığıyla bizleri o korkunç sondan, ölümden, çürümeden ve günahtan çekip çıkardı. Kimin sayesinde? Kendi oğlu İbrahim'in yapacağı şeyi Tanrı engelledi. Çünkü onun yaptığı şey yalnızca belki İbrahim için faydalı olacaktı ama insanlığın kalanı için hiçbir anlamı, hiçbir faydası olmayacaktı. Ama Tanrı o kadar büyük bir kurban hazırladı ki, o kadar muhteşem, o kadar günahsız, lekesiz ve mükemmel bir kurbandı ki bu. İşte bu şekilde bütün insanlığın kurtuluşu için bir bedel olabilsin. Yani Tanrı'nın ödediği bir bedel, kendisinin ödediği bir bedel, oğlu üzerinden. Ve bize bir kimlik, yeni bir kimlik verdi. Yeni bir ruh, yeni bir can vermiş oldu böylece. İsa Mesih'in kimliğini bizlere verdi. Bunu şöyle bir örnekle anlatayım size. Mesela annesiz kalmış bir kediyi alıp yavruları olan başka bir kedinin yanına koyarsanız o anne kedi o yavruyu reddeder. Çünkü kendisine ait olmadığını anlar. Farklı kokuyordur, yabancıdır. Alıştırmak için anne yokken diğer yavrularla o yavruyu biraz kokuları birbirine sinecek şekilde bir arada tutmak gerekir. Ve bu şekilde anne kokladığında onu yabancı bulmaz. Bu da benim ailemden diye kabul eder. İşte yaklaşık böyle bir şey. Rab bizi İsa Mesih'in kimliğinde görecek. Öyle görüyor. Çünkü onun kimliğiyle biz kimlik bulduk. Onun kanıyla kurtulduk. Onun adıyla yaşama döndük. Ölmüştük. Canlandık, diriltildik. Ruhen ölüydük, ruhen çürümüştük ama İsa Mesih'in verdiği can bizleri tekrar hayata döndürdü. Ve İsa Mesih bizlere ait olan, bizlerin işlediğimiz günahları aldı, kendi bedeninde topladı, götürüp mezara gömdü. Ve böylece ölümü öldürmüş oldu, günahı öldürmüş oldu, toprağa gömmüş oldu. Kimin için? Kendi adına ve babası adına iman edenler için. Bu şekilde bizleri günahtan çekip çıkardı, Rabbin ailesine dahil etti. Biz artık Rabbin ailesindeyiz. Ve ayette şöyle dedi Yuhanna'da, 3.16 meşhur ayetler. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Hepsi bu. Ve devam edelim mi? Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz. İman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Yargı da şudur. Dünyaya ışık geldi ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa yaklaşmaz. Ama Tanrı'ya dayanarak yaptığını göstermek için ışığa gelir. O zaman biz ışığa gelebiliriz sevgili Yaşam Kilisesi. Çünkü biz yaptıklarımızla Tanrı'yla bir problemimiz yok, kalmadı. Ve babamız bizleri temizledi. Ölüm kokmuyoruz, aslında tam aksine tam Rabbin evlatları gibi kokuyoruz. Rab bizlere baktığı zaman işte sevgili oğlum mis gibi, sevgili kızım mis gibi. Bunlar benim çocuklarım diyor. Bizlerle iftar ediyor, seviniyor. Küçük hatalarımızı görmüyor. Ve o zaman ışığa gelebilirsiniz. Ölmüştünüz, yaşama döndünüz, yaşama gelebilirsiniz. Zaten yaşamdasınız. Yaşam kilisesindesiniz, hamdolsun. Yaşam burada ve kapımız açık. İsteyen herkes yaşama gelebilir. Rabbin çağrısı bu. Kapı açık. İsteyen gelsin. Bu yüzden asla şunu düşünmeyelim. Hepimizin zayıflıkları var çünkü insan olarak zayıfız. Bazen umudumuzu keser gibi oluyoruz. Yahut umudumuz ve imanımız olsa bile kendimizi küçük ve aciz hissediyoruz. Gücümüzün yetmeyeceğini hissediyoruz. Bu depresyona dönüşebiliyor zaman içinde ama korkmayın. Çünkü Luka dediği gibi 12:32'de korkma ey küçük sürü. Çünkü babanız egemenliği size vermeyi uygun gördü. Korkma. Korkunuz varsa da korkmayın diyor kutsal kitapta defalarca. Çünkü biliyor. Bizler korkabiliriz. Biz insanız. Korkmak da çok normal. Normal bir duygu. Ama defalarca ve defalarca bize korkma diye sesleniyor kutsal kitapta. Bu çok önemli. Korkmayın. Korkmak normaldir. Ama Rab yanınızda olacaktır. En yalnız olduğunuz zamanda, en sıkıntılı olduğunuz zamanda, kendinizi yapayalnız hissettiğiniz kimse sizi anlamadığı zaman Rab sizi anlar, sizin yanınızdadır. Çünkü onun ailesindesiniz. Rab sizi görüyor. Ve bir gün krallığı geldiğinde bu korkulardan eser kalmayacağını da biliyoruz. Çünkü Rabbin yanında korkuya yer yoktur. Çünkü zaferliyiz, o zaferi kazandık zaten. Biz sonucu belli bir maçı sonradan izliyoruz. Kayıttan izler gibiyiz. Zafer kazanıldı. Nerede? İşte çarmıhın üzerinde İsa Mesih aracılığıyla ölüm yenildi, yenilgiye uğratıldı. Bütün kötülükler, kötü nitelikler toplandı İsa Mesih tarafından. Bizler aklandık, kurtarıldık. Ve maçın sonunu biliyoruz. Biz şampiyonuz, biz kazandık. O zaman korkmayın. Her şey gelip geçici. Onu İsa Mesih'i diri olarak görenler ne kadar büyük yücelikteydi, ne kadar mutlu oldular mı acaba? Sonradan belki ama görüp de anlayamayanlar çok oldu. O zaman ne mutlu görmeden iman edenleri. Çünkü iman yazılmış olduğu gibi umut edilene güvenmek, görünmeyenlere emin olmaktır. O zaman korkma. Korkma. Yaşaya ne diyor? Yaşaya 43'e 2. Suların içinden geçerken senin ne olacağım? Irmakların içinden geçerken su boyunu aşmayacak. Ateşin içinde yürürken yanmayacaksın. Alevler seni yakmayacak. Çünkü senin Tanrın, İsrail'in kutsalı, seni kurtaran Rab benim. Fidyen olarak Mısır'ı, sana karşılık Kuş ve Seva diyarlarını verdim. Gözümde değerli ve saygın olduğun, seni sevdiğim için senin yerine insanlar, canın karşılığında halklar vereceğim. Korkma, çünkü seninleyim. Soyundan olanları doğudan getireceğim. Sizleri batıdan toplayacağım. Kuzeye ver, güneye alıkoyma. Oğullarımı uzaktan, kızlarımı dünyanın dört bucağından getir diyeceğim. Yüceliğim için yaratıp biçim verdiğim, adımla çağrılan herkesi, evet, oluşturduğum herkesi getirin diyeceğim. Bunu Rab söylüyor, daha ne desin? Başka söz kaldı mı? Yani işte bunu söylemiş. Baba çağıracak evlatlarını zamanın sonu gelince, gelin bakalım diyecek ve siz... Evet, onun krallığını, onun adını miras almış kişilersiniz. Rabbin mirasçılarısınız. Yaşam Kilisesi, evet ve bütün iman edenler. Göklerde bir yeriniz var. Çok iyi. Çünkü baba sağladı bunu. Ve bize kendi kimliğini, kendi soyadını verdi. Hepimizin farklı soyadları var ama onun ailesine girdiğimizde Rabbin ailesi, Rabbin soyadını almış gibi olacağız. Ve hepimiz... Yücelikte buluşacağız kardeşlerim. Çünkü kutsal kan yoluyla aklandık. Mirasçı kılındık. Mesih'in eti ve kanıyla yeniden yaratıldık. O zaman yeni yaratılışımızı anmak için çok uzun zamandır yapılan şu adetimizi tekrar yerine getirelim. Rabbin sofrası olarak. Bundan önce kısa bir hatırlatma yapmak isterim. Rabbin sofrası evet hepimize açıktır. Yalnız imanlı olmak ya da iman etmeye niyetli olmak önemlidir. Eğer iman etmeye İsa Mesih'e yakın hissediyorsanız kendinizi size açıktır. henüz iman etmediyseniz tavsiye etmiyorum. Ancak dağıtılacaktır. Ve İsa Mesih ekmeği alıp böldü ve bu benim bedenimle, benim etimle imzalanan yeni anlaşmadır dedi. Beni anmak için böyle yapın dedi ve ekmeği böldü. Şöyle dedi, bu benim kanımla imzalanan yeni anlaşmadır dedi. Ve onun kanı bizlerin kurtuluşu oldu. Kutsal kanı aracılığıyla kurtarıldık. Buyurun kardeşler. Bu kurtuluşumuzla ilgili küçük bir törendir. Sembolik olarak bizleri İsa Mesih'e bağlar. Onun eti ve kanı aracılığıyla bunları bedenimizde tekrar birleştirerek İsa Mesih'te yeniden yaratılışımızı kutsuyoruz. Ve onu hatırlıyoruz. Bizim için çektiği çileyi, fedakarlığı hatırlıyoruz. Ve babamızın göz göre göre biricik oğlunu, sevgili oğlunu kurban edişini hatırlıyoruz. Ve onun çarmıhta gelmiş, gelecek, geçmiş bütün insanlar için yaptığı fedakarlığı, çektiği acıyı hatırlıyoruz. Ve bu fedakarlığın sayesinde kurtulduğumuzu hatırlıyoruz. Hamdolsun hiçbir şey yapmadan kurtarıldık. Bu gerçekten inanılmaz büyük bir lütuftur. Hiçbir şey yapmadan, yalnızca iman ederek, kaçmış olduğumuz eve geri dönerek, kaybolmuş olduğumuz eve geri dönerek, yeniden babamızı bularak ve babamızın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Yalnızca ona bağlılığımızı, sadakatimizi, sevgimizi sergilememiz gerekiyor. Bütün yaptığımız budur ve yeterlidir. Çünkü karşılıksız kurtarıldık. İman yoluyla. En önemlisi bu. O yüzden kardeşler, sizlerin bir fedakarlık yapması da gerek kalmadı. Çünkü Rab kendisine ait olanları kendi kurtardı. Kendisine ait olmak da bizim seçimimiz. Eğer buradaysak, eğer Rab'be gelmek istiyorsak, Rab bizi kabul eder. Amin.